Ayrım 2.
Yangından evvel Aksaray'da, sonra Fındıklı'daki konağımızda 14 yaşıma kadar neşesiz bir hayat geçirdim. Paşa babamın kendisinden 1-2 yaş küçük bir kız kardeşi vardı ki Karamürsel'de kocasından kalan Damlacık çiftliğinde otururdu. Hatice halam elinde iki kız çocuğuyla dul kaldığı zaman paşa babam İstanbul'a gelip yerleşmesini teklif etmiş fakat o evini dağıtmaya razı olmamış. Paşa babam her yaz Muzaffer'le bana 2 ay izin verir, Damlacık çiftliğinde hava tebdiline gönderirdi. Ben Mahmut Efendi'nin hesap derslerini Karamürsel'e gitmemize kaç gün kaldığını hesaplamak için öğrenirdim. Hocam da bunun farkındaydı. Ders esnasında sıkıldığımı, defterimi ağzıma kapayarak esnediğimi gördüğü vakit, mesela dur bakalım size bir şey sorayım İffet Bey derdi. Bugün Şubat'ın 12'si, Haziran ortasında Karamürsel'e gideceksiniz. Bulunuz bakalım kaç gün kaldı. Yahut ada nedir bakayım? Hani Damlacık yolundaki değirmenin önünde suyun içinden çıkmış topraklar vardır. İşte onlara ada derler. Bunların birkaçına birdense... Karamürsel kelimesi bende bir büyü tesiri yapardı. Onu işitince yüzümde kurumuş ekin kokularıyla dolu yaz rüzgarları esiyor gibi olurdu. Konaktaki bir senenin acısını çiftlikte bir ayda çıkarırdım. Hatice halam beni çok sever, bütün yaramazlıklarıma göz yumardı. Kamiyap Kalfa birkaç gün beyhude yere beni zapt etmeye çalışır, sonra başa çıkamayacağını anlayınca serbest bırakırdı. Çiftlikte benimle akran 3-5 rençber çocuğu vardı. Civardaki bahçelerden de bize birkaç çocuk katılırdı. Onlardan adeta bir küçük tabur teşkil eder, civarda sapanla kuş vurmaya, çiftliğin yanından geçen çaydan balık tutmaya giderdim. Muzaffer ağabeyim, benim yalın ayak, başı kabak ekinlerin içinde yuvarlandığımı, döğene bindiğimi, ağaçlara tırmandığımı, köylü çocuklarıyla boğuştuğumu gördükçe kızar, böyle adi çocuklarla oynamak sana yakışır mı? Senden utanıyorum. Paşa babama mektup yazacağım diye beni tehdit ediyordu. Zavallı Kamiyap Kalfa, Damlacık'ta benden çektiğini söyleye söyleye bitiremezdi. Başıma bir kaza gelmesinden korktuğu için uzaktan uzağa bizi takip eder, arkamızdan nefes nefese yokuşlara tırmanır, yol kenarındaki çalılarda ellerini eteklerini yırtardı. Mamafi, galiba dadım bana söylediği kadar kızmazdı. Çünkü konakta bir sene kapalı kalmama en çok acıyan o idi. Bu hava tebdilinden İstanbul'u adeta tanınmayacak halde dönerdim. Ekseri sarışınlar gibi fazla nazik olan cildim güneşten yanar, pul pul dökülürdü. Parmaklarım ceviz lekelerinden, simsiyah yüzüm, ellerim, bacaklarım çürükler, yaralar, bereler içinde olurdu. 6. Çiftlikten 8-10 dakika uzakta, dere kenarında bir değirmen harabesi vardı ki etrafını ceviz ağaçları kuşatmıştı. Bir masal bu cevizleri çocukların elinden kurtarırdı. Değirmenin önündeki sazlıkta bir hayalet dolaşır, akşam vakitlerinde oradan geçen yolcuları bataklığa çekermiş. Arkadaşlarımla beraber daima o civarda dolaşır fakat değirmenin açık bahçesine girmeye cesaret edemezdim. Pek sevdiğim bu masalı halam bana birkaç defa anlatmıştı. Vaktiyle şu karşıki tepedeki Kemerli köyünde saçı topuklarına kadar inen güzel bir kız varmış. Nişanlısı İsmail'i asker edip Yemen'e göndermişler. Kız öksüzmüş, yiyecek ekmeği yokmuş. Çok güzel olduğu için delikanlılar onu dağa kaldırmak istiyorlarmış. Köyün ihtiyarları baş başa vererek düşünmüşler, bu değirmenin sahibi olan Gaffar Ağa'ya vermeyi münasip görmüşler. Kız, benim nişanlım var, bu ihtiyarı istemem diye ağlamış. Yemen'e gidenin geri geldiğini işittin mi kızım? O çoktan ölmüştür demişler. Çocuğu ağlata ağlata Gaffar Ağa'ya vermişler. Aradan 2 sene geçmiş, kız evine ehline alışmış, güzel güzel oturuyormuş. Günün birinde İsmail Yemen'den gelivermiş. Köylüler, biz senden ümidi kesip onu Gaffar Ağa'ya verdik. Ne yapalım, Allah sana da başka kısmet versin demişler. İsmail evvela razı olmuş fakat sonradan dayanamamış. Bazı akşamüstleri yanık türküler okuyarak değirmenin öte yanındaki yoldan geçer, kadıncağızı ağlatırmış. Epeyce zaman sonra İsmail bir gün yolda Ayşe'ye rastlamış. Ne olur Gaffar Ağa'nın köye gittiği bir gece beni değirmene al diye yalvarmış. Kadıncağız, etme İsmail, Duyulursak namusun bir para olur. Gaffar Ağa zalim bir adamdır. Hem sana hem bana kıyar demişse de dinletememiş. Nihayet iki nişanlı bir gece değirmende birleşmişler. Ağlaşa ağlaşa başlarından geçeni birbirlerine anlatırken dışarıda köpekler havlamaya, kapı vurulmaya başlamış. Gaffar Ağa'nın ansızın köyden döndüğünü anlamışlar. Değirmende saklanacak bir yer yokmuş. İsmail korkma Ayşe, ben öyle de öldüm böyle de. Senin namusunu kurtarırım, kimsenin haberi olmaz demiş. Değirmenin yüksek taş oyuğundan kendini çaya atmış. Zavallının ölüsü bile meydana çıkmamış. Besbelli sevdiği kadının namusuna söz gelir diye ölürken bataklıktaki sazlara sarılmış. Bana aşk hakkında ilk hayali bu masal verdi. Evvela korkmuştum. Değirmenin etrafındaki cevizler bana bir mezarlık gibi görünmüştü. Fakat her sene biraz daha büyümüş olarak geldikçe bu sade masal zihnimde süsleniyor, mana ve tesiri değişiyordu. Sazlıktaki hayaletten artık eskisi gibi korkmuyordum. Bilakis onu tatlı bir hüzün ve merhametle seviyordum. Sevdiğini tehlikeye atmamak, dile düşürmemek için kendini bataklığa gömen bir biçareden korkmak haksızlık değil miydi? Bu masal bana aşkı, sevilen kadın için kendini feda etmek diye öğretti. 7. 17 yaşına giren Muzaffer abim hünkâr yaveri olmuş, sırma kordonlar takmıştı. Ben evde büsbütün yalnız kalıyordum. Fazla olarak Mahmud Efendi de artık muntazaman derse gelmiyordu. Zavallı adamı hafif bir felç örselemişti. Bir akşam paşa babam beni odasına çağırdı. Seni idadi mektebine göndereceğim İffet. Güzel güzel çalışmalı, öyle fena çocuklara uymamalısın. Yarına hazır ol dedi. Bu benim için ümit edilemeyecek bir saadetti. O gece sevincimden gözüme uyku girmedi. Ertesi sabah Mahmud Efendi beni bir arabaya bindirerek mektebe götürdü. İmtihan oldum. Hocam beni hakikaten iyi mi okutmuştu yoksa paşa çocuğu diye iltimas mı ettiler bilmiyorum. Beni yüksekçe bir sınıfa aldılar. Mektepte benim gibi 3-5 kibar çocuğu daha vardı. Öteki çocukların arasına karışmaktan çekinirlerdi. Sınıfta bir araya toplanırlar, bahçede beraber gezerler, oynarlardı. Bunlar beni aralarına almak istediler fakat razı olmadım. Ben gönülsüz, kibarsız, sade bir çocuktum. Arkadaşlarımı sevmekten başka bir şey istemiyordum. Bu oynamayan, gülmeyen, birbirlerine beyefendi diyen, uslu, nazik küçük beylere bir türlü ısınamadım. Öteki taraf daha keyfime uygun geldi. Arkadaşlarımı hep onların arasından seçtim. Onlarla düşüp kalkmaya başladım. Neşeli, uysal tabiatım herkesin hoşuna gidiyordu. Sınıfın çalışkan, titiz bir Celal ağabeyi vardı ki kibar çocuklarıyla başı hoş değildi. İlk günlerde bana soğuk muamele ettiği halde sonradan o bile beni sevmeye başlamıştı. Çocukken girdiğim bu mektepte yavaş yavaş bir genç adam oldum. Yaz tatillerinde yine Damlacık çiftliğine gidiyordum. Görünüşte hala eski hafif şakacı şen iffettim. Fakat ruhum gittikçe ağırlaşıyordu. Eskiden ökse kurduğum, kuş beklediğim gölgelerde şimdi saatlerce uzanıp yatıyor, kitap okuyor, müphem hayallere dalıyordum. Celal'le pek samimi arkadaş olmuştuk. Onda ateşli, pervasız bir ihtilalci ruhu vardı. Bir saray adamının çocuğu olduğumu düşünmeden bana hürriyetten, meşrutiyetten bahsediyor, padişahın haksızlıklarını, hafiyelerin fenalıklarını anlatıyor, Namık Kemal'in şiirlerini okuyordu. O zamana kadar etrafımda başka sözler işitmiştim. Bana büsbütün başka fikirler vermeye çalışmışlardı. Sonra bu isyan aileme ait birçok kalp rabıtalarımı, sevgilerimi kaçıracaktı. Böyle olduğu halde Celal'e pek kolay hak vermiştim. Aşk romanlarıyla beraber hürriyet kavgalarına, ihtilallere dair gizli kitaplar da bulup okuyordum. Arkadaşımla aramızda bir fark vardı. O bu işlerin kanla, ateşle düzeltilmesini beklerdi. Ben nikbin hayalperestliğimle her iki taraftan müsamaha ve fedakarlık ümit ederdim. İhtimal ezilmesini istediğim tarafta kendi ailemden, sevdiklerimden birçok kimse bulunduğu için. 8. İdadiye'nin son sınıfına gelmiştim. Paşa babam imtihanlardan sonra beni Muzaffer gibi hünkâr yaveri yazdıracağını söylüyordu. Benim gözüm mülkiyede yahut hukuk mektebindeydi. Saray adamı olmaktan iğreniyordum. Mümkün olursa vilayetlerden birinde çalışkan, namuslu bir memur hayatı geçirecektim. Uzun emellerim yoktu. Bütün istediğim küçük bir evle kalabalık bir aileden ibaretti. Karım ve çocuklarım için çalışmak benim için en büyük saadet olacaktı. Ara sıra bu fikirleri Celal'e de açıklıyordum. Arkadaşım, hiç korkma İffet, hayattan beklediğim bu kadarcık bir şey olduktan sonra mutlaka mesut olursun diyordu. Hiç unutmam, soğuk yağmurlu bir kış sabahıydı. Mektepte birdenbire heyecanlı bir havadis çıkmıştı. Vecdi Bey isminde bir genç muallimimizin o gece tevkif edildiğini söylüyorlardı. Kabahatinin ne olduğu belli değildi. Sınıfa çıkacağımız vakit Celal'i kolundan tuttum. "Sen ne diyorsun Celal, Vecdi Bey'i acaba niçin tuttular?" dedim. O biraz tuhaf bir tavırla cevap verdi. "Galiba mabeyine bir imzasız mektup göndermişler. Vecdi Bey'in bazı büyük talebelerle meşrutiyetten bahsettiğini söylemişler." Vecdi Bey'in serbest fikirli bir genç olduğunu bilirdim. Yeri geldikçe düşündüğünü söylemekten de çekinmezdi. İsyan ve teessürden sesim titreyerek, "Bu alçaklığı kim yaptı acaba?" dedim. Arkadaşım cevap vermedi. Yanımıza başka talebeler de gelmişti. Sınıfı hiçbir gün bu kadar cansız ve meyus görmemiştim. Coğrafya muallimi isteksiz isteksiz söylüyor, talebe ağır ağır not alıyor, rakamlar kaydediyordu. İçimde anlatılmaz bir sıkıntı vardı. Ders saati bana sene gibi uzun geliyordu. Duvardaki asma saatte teneffüse 7 dakika kaldığını hesap ettiğim bir sırada kapı açıldı. İhtiyar sermubasırımız muallime, 322 İffet Efendi'yi istiyorlar dedi. Sakin sakin ayağa kalktım. Bütün sınıfın bana baktığını hissediyordum. Mubasır bir şey söylemeden önümden yürüyordu. Ben ona niçin beni çağırdıklarını soramıyordum. Koridorlardan, merdivenlerden dolaşarak müdürün odasına geldik. Sami Efendi kapıya hafifçe dokunduktan sonra topuzu çevirdi. Sonra yine bir şey söylemeden bir adım geri çekildi. Bana yol verdi. Odada müdür ve muavinden başka 3 kişi daha vardı. Sarı Alman bıyıklı, kıvırcık saçlı, küstah tavırlı genç bir yaver, kulaklarına kadar geçmiş büyük kırmızı fesli, uzun redingotlu, kranta bir adam. Bir de köşedeki küçük masanın kenarında yazı yazan gözlüklü esmer bir genç. Müdür sapsarıydı. "Buyurunuz İffet Efendi," derken sesi titriyordu. Kıvırcık saçlı yaver çatlak cüretkar bir sesle sordu. "İffet Bey siz misiniz?" "Evet." "Halis Paşa Hazretleri pederiniz midir?" "Evet." "Paşa pederiniz Şevket Mehap Efendimizin en sadık bendegahındadır. Sizin de aynı sadakat hisleriyle müteassis olduğunuza, Veli Nimet Efendimizin selameti hümayunlarına müteallik hususta bezli gayret edeceğinize..." Yaver Bey yalnız mukaddemesi aynen aklımda kalan bu sözlere daha birçok şeyler ilave etti. Orada bulunanlar gözümün içine bakıyorlardı. Yalnız müdür sokaktaki karanlık kış yağmurunu seyretmek ister gibi başını pencereye çeviriyor, parmaklarının arasındaki kağıt parçasını büküyordu. Biraz evvel sınıfta hissettiğim müphem sıkıntının sebebini şimdi anlıyordum. Muallim Vecdi Bey talebeye mefsedet kerane telkinlerde bulunuyormuş. Melek haslet padişahımız aleyhinde bazı kafiri nimet hainler tarafından yazılmış yazıları okuyormuş. Talebeden biri Şiar-ı Nimet Şinasi'nin pek celi bir bürhanı olmak üzere hadiseyi müessifeyi imzasız bir mektupla Mabeyn-i Hümayun'a arz etmiş. Genç yaver açık söylememekle beraber mektubu benim yazmamdan şüphe ediyordu. Hakkı da vardı. Sarayın en sadık bendegahından Halis Paşa'nın oğlu değil miydim? Durduğum yerde gözlerim bulanıyor, dişlerim kilitleniyordu. "Bilmiyorum, bu mektubu kimin yazdığını tahmin edemiyorum," dedim. Yaver Bey sözüme inanmış gibi göründü. Sualin tarzını değiştirdi. "Bu Vecdi Bey hakkında tabii bildikleriniz vardır. Ara sıra arkadaşlarınıza meşrutiyetten kanuni esasiden bahsederdi değil mi?" Bu defa isyan ettim. "Bilmiyorum. Niçin başkasına sormuyorsunuz?" Bu cevap genç yaveri kızdırdı. Asabiyetini zapta çalışarak beni tehdit etti. Efendimizin selameti hümayunlarına taalluk eden bir meselede malumatınızı katmekmek size yaraşmaz. Paşa pederiniz bu tarzda cevap verdiğinizi haber aldığı zaman sizden hiç memnun olmayacaktır. Bu tehdit beni kudurttu. Nasıl oldu, nasıl cesaret ettim bilmiyorum. Hemen hemen ihtiyarım hilafına dudaklarımdan şu kelimeler dökülüverdi. Ben hafiye değilim yaver bey. Odadaki şaşkınlığı tarif edemeyeceğim. Müdür bir yük gibi yanındaki iskemleye çöküvermişti. Esmer katibin gözlükleri parlıyor, genç yaver renkten renge giriyordu. Yalnız o vakte kadar söze karışmayan kranta bıyıklı, uzun redingotlu efendi sükûnunu kaybetmedi. Munis bir eda, tatlı, halim bir sesle yavere. "Müsaade buyurunuz beyefendi," dedi. Küçük bey birdenbire galiba ne dediğinizi anlamadı. "Lütfedin de biraz görüşelim." Müdürün odasından küçük bir kapı ile mektep müzesine geçilirdi. Onu açtı. "Burada kimse yok değil mi? Buyurun İffet Bey," dedi. Bu adamı başka bir yerde görsem mutlaka evliya sanırdım. O kadar tatlı söylüyor, o kadar güzel, müşfik ve rakik sözler buluyordu. Evet, başka yerde birbirimize tesadüf etseydik, bu insaniyetli, merhametli, necip adama bütün ruhumu söylerdim. Fakat ne yazık ki beni salona alırken bakışıyla yavere yaptığı gizli işareti yakalamıştım. Evvela bana müzedeki eşyadan bahsetti. Muhtelif numunelere dair izahat istedi. Sonra yavaş yavaş sözü değiştirdi. Babamın necabetini, benim terbiyemi, gözlüklerimin arkasından titreyen zayıf gözlerimdeki harikulade zeka pırıltılarını methetti. Bu adam adeta melekti. Dünyada herkesin saadetini istiyor, bir karıncanın ezilmesine bile acıyordu. Konuşmamız tam 1,5 saat sürdü. Bütün bu güzel sözlere anut, hissiz bir sükun ile karşılık verdim. Müdürün odasından çıktığım zaman talebe teneffüse iniyordu. İçimde korku ve heyecanla karışık bir sevinç vardı. İşim bu kadarla kalmayacağını, başıma bir şeyler geleceğini biliyordum. Fakat bu bana acı bir fedakarlık zevki veriyordu. Dışarıda yağmur artmıştı. Bahçede seller akıyor, talebe üstü kapalı jimnastikhanede birbirini eziyordu. Bazı çocuklar koridordaki pencere aralarına sığınmışlardı. Mektep hiçbir gün bana bu kadar meşhum ve kasvetli görünmemişti. Islak şemsiyelerin, muşambaların asıldığı bir dehlizde Celal'i gördüm. Bir köşeye dayanmış kitap okuyordu. Yanına koştum. "Celal, alçaklar beni de sıktılar. Bilsen neler sordular," dedim. Arkadaşımın ellerini tutmak istiyordum. O biraz geri çekildi. Gözlerimiz birbirine tesadüf etti. Birdenbire yüreğim burkuldu. Celal'in bakışında bir tuhaflık vardı. Biraz evvel ona vakayı anlatmaya hazırlandığım halde bilmem neden sözü değiştirmiştim. "Kimden umuyorsun Celal? Bu alçaklığı acaba kim yaptı?" dedim. Arkadaşım cevap vermedi. Başını kitabın üstüne eğdi. Gözlerimle, sesimle yalvararak sualimi tekrar ettim. O vakit Celal asabi bir hareketle silkindi. Acı bir istihza ile "Kim yapacak? Ben yaptım. Benden başka kim yapar?" dedi. Yüzüme bakmadan jimnastikhaneye doğru yürüdü. Olduğum yerde donmuş kalmıştım. Hakikati artık bütün acılığıyla anlıyordum. Sade yaver değil, mektep arkadaşlarım da benden şüpheleniyorlardı. Teneffüs bitmişti. Talebe takım takım koridorlardan geçiyor, merdivenlerden çıkıyordu. Bulunduğum yerde çıkmaya cesaretim kalmamıştı. Dehlizin karanlığında ıslak şemsiyelerin, muşambaların arasında bir sefil gibi saklanıyordum. Gönlüme birdenbire ağır bir ümitsizlik çökmüştü. Ne yapsam, ne kadar uğraşsam bu şüpheyi üstümden atamayacağımı hissediyordum. Ortalıkta kimse kalmadığı zaman muşambamı giydim, mektebin arka kapısından sokağa çıktım. Yağmur sicim gibi yağıyor, sokaklardan çamur dereleri akıyordu. Ellerim cebimde, başım önüme düşmüş yürürken hissediyordum ki artık bu mektebe dönmek yoktu. Ömrümün güzel bir devri burada bitmiştir. Hırsız gibi kaçtığım bu yerde ne kadar sevdiğimi, sevildiğimi düşününce kendimi tutamadım, çocuk gibi ağlamaya başladım. Evde kamyap kalfaya hasta olduğumu, boğazımın ağrıdığını söyledim. Hakikaten de öyleydi. O gece sabaha kadar ateşler içinde yandım, sayıkladım. Ertesi sabah paşa babamın beni istediğini söylediler. Ağır bir muameleye uğrayacağımı biliyor fakat korkmuyordum. Odaya girdiğim zaman paşa babam karşısındaki yer minderinde dizüstü oturan Mahmud Efendi'ye bir şeyler anlatıyordu. Beni görmemiş gibi yaptı. Sözüne devam etti. Yalnız kaşları hafifçe çatılmıştı. Konuştukları şey mühim değildi. Öyle hissettim ki paşa babam yüzüme bakmaktan çekiniyor, bana söyleyeceği şeyleri mümkün olduğu kadar geciktirmek istiyordu. Kapının yanında beklerken 10 sene evvel küçük Ömer'in kardeşi için babama yalvardığım geceyi hatırladım. O vakitte böyle boğazım ağrıyordu. Paşa babam sözünü bitirdikten sonra bana döndü. "Senden bir şikayet geldi İffet," dedi. "Dün bir mesele için mektepte malumatına müracaat etmişler. Münasip olmayacak bir tarzda cevap vermişsin." Babamın çehresi çatıktı. Fakat beklediğim kadar hiddetli değildi. Yüzüme bakıyor, bu sözleri hafif bir tereddütle söylüyordu. Yavaş, titrek bir sesle, "Bir şey bilmiyorum paşa baba," dedim. "Bilmediğim bir şey için tabii biliyorum diyemezdin. Fakat bu vesile ittihaz ederek ağır, çok ağır kelimeler söylemeye ne lüzum vardı?" Odaya bir dakikalık ağır bir sükun çöktü. "Cevap versene, meydan okumaya ne lüzum vardı?" "Kabahatin bundan ibaret de değil. Mektepten kaçmışsın." "Arkadaşlarımın yüzüne nasıl bakın paşa baba? Herkes beni haber verdi sanıyor. Beni artık mektebe göndermeyiniz." Zaten Mahmud Efendi de karşıdan işaretler ediyor, sus diye yalvarıyordu. Babam titreyen eliyle bana kapıyı gösterdi. Sert bir sesle, "Çık," dedi. Yüzüne bakmaya cesaret edemeden yavaş yavaş kapıya gidiyordum. Paşa babamın sesi yine bir emir verdi. "Dur, buraya bak." Tekrar döndüm. Babam ayağa kalkmış, kütüphaneye doğru yürüyordu. Bir takım kitaplar aldı, karıştırdı, tozlarını silkti, tekrar yerlerine koydu. Sonra başını çevirdi, kesik kesik söylemeye başladı. "İffet, herkese bilmediği hatta bildiği şeyleri sorarlar. Nitekim bana da soruyorlar. Bilmiyorum diye cevap veriyorum, anladın mı?" Bu ses babamın sesi değildi. Kütüphanenin önünde ayakta duran bu ihtiyar adam, vakur, muhteşem paşa babam değildi. O devam ediyordu. "İnsan için her şeyi söylerler. Ne çıkar? El verir ki vicdanı temiz olsun. İhtimal, ihtimal değil, muhakkak bana da öyle diyorlar. Allah'a and içerim ki ben hafiye değilim İffet." Babam bu dakikada öyle ihtiyar, öyle çökmüş, öyle biçare görünüyordu ki gözlüklerimin camı yaşlarla buğulanmıştı.